Ayrım 46, sayfa 447. Yurt İnceleme Gezileri. Yüksek Bölüm Eğitim Başı Hürrem Arman, 25 Nisan 1945 Çarşamba günü akşam okuma saatinde 3. sınıfın salonuna gitti. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 20 günlük yurt gezisine çıkılacağını söyledi. Özellikle kol dersleriyle ilgili konularda incelemeler için illerin seçimini ilgili öğretmenleriyle konuşarak gezi planlarını yapmalarını söyledi. Tarla bahçe ziraati kolunda olanlar Eskişehir, Konya, Adana illerinde inceleme yapmak isteyebilirler. Güzel sanatlar kolu İstanbul, Bursa yörelerine gidebilir. Birinci ve ikinci sınıf arkadaşlarımızı da toplayıp 3-5 ili içine alacak biçimde gezi planınızı yapın. Unutmayın, bu bir yurt inceleme gezisidir. Derslerimizin konusudur. Bu gezi sırasında her kolun öğrencileri 60-70 kilometre yol yürümekle, 1-2 köy enstitüsü görüp incelemekle yükümlüdür, dedi. Hazırlanacak plana göre yol giderlerinin hesaplanıp yola çıkış tarihinin saptanacağını söyledi. Dipnot: A. Özkuçur, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü. Bir yandan gezi planı, öte yandan başka hazırlıklar yapılırdı. Sırt çantaları, yazlık, gömlek ve benzeri giysileri dikmek her yıl kızlara düşerdi. Hızla çalışıp yetiştirirdik. Bunun karşılığını bize gezi parası olarak öderlerdi. Bu geziler o günlerin öğrencisi olarak bizler için büyük bir olanaktı. Çeşitli yurt köşelerini görmek, tarihsel, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerini tanımak, öteki enstitülerde kalmak kolay ele geçmeyecek fırsatlardı. Yukarıda sözü edilen yılın gezi programları Köy Enstitüleri Dergisi'nin 3. sayısında yer alıyor. Sayfa 465. Bunlardan hayvan bakımı kolu, kümes hayvancılığı kolu, köy ev ve el sanatları kolları ortak gezi dönüşü raporu şöyle. Öğretmenleri Haydar Bağda, botanikçi ile geziye çıkmışlar. Aşağıdaki programı uygulamışlardır. İstanbul, Yeşilköy Tohum İslah İstasyonu, Halkalı Ziraat Okulu, Büyükdere Fidanlığı, Meyvecilik İstasyonu, Büyükdere Tekel Kibrit Fabrikası, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi, Beykoz Cam Fabrikası ve Kundura Fabrikası. Bursa, Merinos Fabrikası, İpek İş, Konserve Fabrikası, Ziraat Okulu, Karacabey Harası, Ulu Cami, Uludağ gezilerek Arifiye Köy Enstitüsü'ne dönülmüştür. Daha sonra Eskişehir Dry Farming ve Şeker Fabrikası gezilip Çifteler Köy Enstitüsü incelenmiş, 6 Temmuz 1945'te Hasanoğlan'a dönülmüştür. Bu gezi grubunda ben de bulunuyordum. Bitki bilim profesörü Hikmet Birand'ın asistanı olan Haydar Bağda iyi bir botanikçiydi. Çantalarımız sırtımızda, şapkalarımız başımızda Ankara'dan yola çıktığımızda sanki keşfe gidiyor gibiydik. Trende sabahleyin İzmit'e geliyoruz, biraz sonra denizi göreceksin diye takılıyorlardı, denizi ilk kez göreceklere. Sapanca'dan geçerken Sivaslı Refika Bıldırcını, sonra Eker, kandırmak istediler, burası deniz diye. O baktı, çevreyi kolaçan etti, hayır burası Sapanca Gölü dedi. Daha sonra heyecanla trenin penceresine sıralandı denizi görmek isteyen birçok kişi. İstanbul'u gezerken Haydarpaşa Lisesi'nde kaldık. İlk yaptığımız işlerden biri Valdebağ Preventoryum'unda yatan arkadaşlarımızı görmek oldu. Beykoz Kundura Fabrikası'nda bize verilen postalların nasıl yapıldığını inceledik. Büyükdere Fidanlığı'nda eski öğretmenimiz bizi sevgiyle karşıladı. O günlerde İstanbul küçük ve güzeldi. Bursa'da Kız Öğretmen Okulu'nda kaldık. Bu okullar yazın boşalıyordu. Yalnız bütünlemeye kalan kızlar vardı. Bursa gezisinin ilginç yanlarından biri yürüyerek Uludağ'a çıkmamız ve aynı gün dönmemizdi. Kaldığımız okulun aşçısı kumanyamızı hazırlamıştı. Sırt çantalarımızı okulda koyarak yalnız kumanya paketlerimizle yola koyulmuştuk. Kimi yerde kestirme patikalardan giderek kolayca çıktık Kirazlı Yayla'ya. Biraz dinlenip çevreyi inceledikten sonra asıl amacımız olan Doruk'a tırmanmak için yola düştük. 31 kişilik bir gruptuk yanılmıyorsam. Bir bölümü Doruk'a çıkmayı gereksiz görerek Uludağ'ın bitki örtüsünü, taşlarını incelemeye koyuldu. Yola çıkan 15-20 kişi yükseklere tırmandıkça zorlanmaya başladık. Kendi yörelerimizden alışkanlığımız vardı tırmanmaya. Ama yükseldikçe bizi kayalardan fırlatacak kadar esen rüzgar gibisini görmemiştik. Bir arkadaş, coğrafya öğretmeni Ferruh Sanır'ı dinlemediniz mi? Burası 3000, sizin çıktığınız yerler olsa olsa 2000'dir dedi. Sanıyorum 3-5 kişi çıkabilmiştik tepedeki kulübeye. Kimileri şiir ve adres filan yazdı. Kızlardan Refika, erkeklerden Mehmet Cihangir, Cavit Oral, Binbaşıoğlu ve Veli Kadıoğlu'nu anımsıyorum. Akşama Bursa'ya dönüş kolaydı doğal olarak. Sonraki gün Karacabeyharası'nda, Merinos fabrikasında bizi ilgilendiren bilgiler verdiler. Bursa'yı tanıma gezisi yaptık. Arifiye'ye giderken sanıyorum Gemlik'te bizim yapıcılık koluyla karşılaştık. Onlar başka bir yol izlemişlerdi. Hoş bir karşılaşmaydı. Arifiye'ye evimize gider gibi varmıştık. Onlar da bizi çoktan tanışıyormuşuz gibi karşıladılar. Yüksek bölüm öğrencileri olarak kimimiz stajyer, kimimiz atanarak oraya yeniden gelecektik. Onların içinde de yüksek bölüm adayları ve isteyenler vardı. Gece eğlencesinde şiirler, şarkılar, karşılıklı gösteriler sunuldu. Arifiye müdürü Süleyman Edip Balkır, öğrencilerine demokratça davranıp onlardan olgunluk isteyen bir yöneticiydi. Orada bir gün kalıp koparak ayrıldık. Eskişehir'de programımızda olan yerleri inceleyip Çifteler Köy Enstitüsü'ne vardığımızda Hamidiye'de bir Tatar gelin evini gezdirdiler. Başka kültürlerin gelenek ve göreneklerinin birbirinden farklı güzelliğini görerek ilgiyle izledik her şeyi. Raporda yer aldığı gibi bu geziden 6 Temmuz'da Hasanoğlan'a dönüldü. Bizim kollar ikinci yıl Ladik Akpınar, Trabzon, Beşikdüzü, Kars Cılavuz, Erzurum Pulur, Sivas Yıldızeli ve yol üstündeki illeri, yöreleri gezip inceledik. Uygulama, staj çalışmaları. Yüksek bölümün önemli programlarından biri de uygulama, yani staj çalışmalarıydı. İnceleme gezilerinden sonra birinci sınıflar köy enstitüsü öğretmenliği stajına, ikinci sınıflar kesim müfettişliği stajına gidiyordu. Üçüncü sınıfta yapılan bakanlık şube müdürlüğü stajı birer ay süreyle ders yılı içinde yapılmış olurdu. Öğrenciler stajlarında aylık ve yolluk alırlardı. Çünkü bu çalışmalarda yalnızca kendilerinin yetişmesi değil, onların yaptığı işlerden yararlanma amacı da güdülüyordu. Enstitülerde doğrudan çalışmalara katılıyorlar, özellikle kesim müfettişliği stajında köylerdeki okul yapımını kovuşturup bir an önce bitmesini sağlıyorlardı. Uygulama alanı olarak Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün varlığı yüksek bölüm için büyük bir olanaktı. Oradaki uygulama okulu, enstitünün çeşitli kuruluşları, işlikleri, iş alanları, ahırları, ağılları, öğrenciler için her zaman zengin bir uygulama ortamıydı. Örneğin Güzel Sanatlar Kolu öğrencileri orta kısım sınıflarında müzik dersi uygulamaları yapıyor, yapı kolu öğrencileri yapı işinde çalışan öğrencilere rehberlik edebiliyordu. Bunlar dışında orta kısım sınıflarında tüm kültür derslerinin uygulaması da yapılıyordu. Yaz stajları doğrudan başka bir enstitüye atanıp orada enstitü öğretmenliği stajı yapma anlamına geliyordu. Süresi en az 45 gündü. Öğrenci stajdan sonraki 45 günlük ev iznini de enstitüde geçirmek isterse müdürle anlaşıp kalabilirdi. Birinci sınıfta herkes kendi geldiği enstitüye değil başka enstitüye atanarak değişik enstitüleri görmeleri sağlanıyordu. Bir enstitüye her koldan birer stajyer göndererek orada takım olarak etkili çalışmalar yapmaları amaçlanıyordu. İkinci yıl kesim müfettişliği ve yöneticilik stajına gidenler daha çok geldikleri enstitü yöresine atanırlardı. Bölgeyi tanıdıkları için yapacakları işler yönünden yararlı oluyordu. Enstitü kesimine giren köylerin, köy okullarının, okul yapımının denetlenmesi, toprak alım işlerinin kovuşturulması gibi işlerde stajyer kesim müfettişlerinden büyük yarar sağlanıyordu. Tonguç bölgeleri ve sorunları iyi bildiği ve yüksek bölüm öğrencilerini yakından tanıdığı için atama işleriyle doğrudan ilgilenir, kimin nereye gönderileceği konusunda öğrencilerle görüşürdü. 1945 yazında 6 enstitü müdürüyle çıktığı denetleme sırasında Erzurum Pulur Köy Enstitüsü eğitim başını izinli saymak zorunda kalınca yerine orada stajda bulunan Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisi Süleyman Varlı'yı görevlendirerek yeni eğitim başı atanıncaya kadar bu görevde kalması için bakanlıktan yazı göndermişti. Bu uygulamalar için şunları söylüyor. Staj ve uygulama için ülke çapında köy enstitülerine ve bölgelerdeki köylere gönderilen yüksek kısım öğrencileri, çalışmaları sırasında sorunları yakından görerek, içine girerek bilgilerini arttırma fırsatı bulurlar. Onlar staj ve uygulamalardan ham malzemeyle yüklü ve deneyimleri artmış olarak dönerler. Edindikleri yeni bilgi, gözlem ve incelemelere göre işlerini planlamaya yönelirler. İşlerin gerçekleştirilmesine sıra gelince karşılaşacakları güçlükleri, onların çalışmaları ve dünya görüşünü bilirler. Dipnot Köy Enstitüleri 2. İsmail Hakkı Tonguç'un Yüksek Köy Enstitüsü yazısı. Tonguç yüksek bölümü öğrencilerinin stajda olduğu yaz aylarında enstitüleri daha çok dolaşmaya çalışır, adayların bir yandan çalışma gücünden yararlanılması, bir yandan da gelecekteki görevleri için iyi hazırlanmalarını doğrudan kendi denetlerdi. Çifteler Köy Enstitüsü'nde öğretmenlik stajı yaptığımız 1945 yılında oraya iki kez geldi. Enstitü aralarında 10 kilometre bulunan iki köyde kurulmuştu. Hamidiye'de büyük sınıflar, Mahmudiye'de küçük sınıflar ve sağlık kolu bulunuyordu. Beni Mahmudiye'de Mehmet Cihangir ve Bilecikli Hasan Ayaz'ı Hamidiye'de görevlendirdiler. İzinde olan dikiş öğretmeninin yerine dikiş işliğinden sorumluydum. Enstitünün günlük nöbet ve benzeri tüm işlerine katılıyordum. Eğitim başı Hamit Özmenek'in büro çalışmalarına yardım ediyordum. Özmenek daha önce Aksu'da müdür yardımcısıydı. Çalışkanlığına kimse yetişemezdi. Sağlık kolunun kümebaşı öğretmeni izinden dönünceye kadar o görevi de verdi bana. Almanca derslerine de giriyordum. İşlerimi özenle yapıyordum. Yönetici öğretmen ve öğrencilerle iyi bir iletişim içindeydik. Yalnız bir konuyu sorun etmiştim. Nöbetçi öğretmenler gündüz işlerinden ve gece saat 12'den sonra da gece bekçisi ve 4 öğrenciyle birlikte enstitünün tüm iş ve çalışma alanlarını, tarla ve bahçelerini sabaha kadar dolaşıyorlardı. Aksu'da ve Hasanoğlan'da benzer bir uygulama yoktu. Nöbet günüm gelince bekçi ve nöbetçilerle tüm alanları sabaha kadar dolaştık. Mahmudiye'nin çalışma alanları, ekenekleri çok genişti. Uzaklardaki karpuz tarlalarına kadar gittik. Ancak öğretmenlerin gece saat 12'den sonra çok uzaklardaki iş alanlarını dolaşmasının gereksiz olduğu kanısına vardım. Bu görüşümü yönetici ve öğretmenlere söyledim. Herkes karşı çıktı. O günlerde Tonguç geldi enstitüye. Öğretmen odasında Müdür Osman Ülkümen, eğitim başı, müdür yardımcısı ve öğretmenler toplanmışlardı. Uzakta bir iş başında olduğum için ben geç gelmiştim. "Koşup hoş geldiniz," dedim. Hatırımı sordu. Enstitü müdürü biraz da şaka yollu, "Onun suçu var efendim," dedi. Tonguç şaşırdı, bana döndü. İştenlikle anlattım konuyu. Söylediklerime olumlu ya da olumsuz bir tepki göstermeden öteki öğretmenlere bu konuda ne düşündüklerini tek tek sordu. Hepsi gece nöbetinin böyle tutulmasının çok gerekli olduğunu, böylece tüm alanları gece de güvence altına aldıklarını söylediler. Sonra Tonguç'un diyeceğini beklediler merakla. Benim için daha zordu bu bekleme doğal olarak. Derslerinde yaptığı gibi herkese tek tek önem veren bakışıyla, "Bunlar sizin öğrencileriniz." "Evet, ama gördükleri aksaklığı, akıllarının almadığını açıkça söyleyip eleştiriyorlar. Biz onları böyle yetiştiriyoruz, böyle hazırlıyoruz." Öğretmenin sabaha kadar dolaşması benim de aklıma yatmadı doğrusu. Gerekliyse bir ya da iki bekçi daha bulalım ama öğretmenleri, öğrencileri bu kadar zorlamayalım, dedi müdüre dönerek. Ülkümen biraz kızararak, "Öyle olsun efendim," dedi. Tonguç gittikten sonra öğretmenler bizi kurtardın demeye başladılar. Böyle nöbet tutmanın nereden çıktığını bir öğretmen Tonguç'u anlatırken onlara bir yandan büyük saygı duydum. Yeşil ot bile bitmeyen o topraklarda enstitü susuz tarım yoluyla sebze ve meyve yetiştirmeye başlamıştı. Orası için bu verim altın değerindeydi. Ekeneklere, karpuz tarlalarına zarar gelmesin diye gece nöbetini öğrenciler kendileri istemişler önce. Kabul edilmiş. Öğretmenlerden kimileri biz de tutalım demişler. O da kabul edilmiş. Bunun ne demeye geldiğini ancak toprak insanları, topraktan zor verim alan insanlar duyup anlayabilirdi. Ama yaptıkları akılcı değildi. Değerlendirme ve sınıf geçme. Öğrenci başarısını değerlendirme ve sınıf geçme yüksek bölümde de enstitü ilkelerinin getirdiği yönetmeliğe uygun olarak yapılıyordu. Ölçülerinden biri öncelikle öğretmenlerin ders içi değerlendirmeleri, ikincisi işlerde ve stajlarda gösterilen başarıydı. Bunun değerlendirilmesi kol öğretmenler kurulunca yapılıyordu. Birinden başarısız olanlara staja giderken bir ödev daha verilirdi. İkinci ders yılı başı geldiğinde başarılıdır diye adlarının karşısına yazılırdı. Hepsinden başarısız olanlar köy öğretmenliğine atanırdı. Ancak böyleleri olmuyordu. Üçüncü sınıflar ise bunlarla birlikte ders yılı başında bitirme denemesi ile bir de bitirme işi ödevi alırlardı. Bitirme işi daha çok kol olarak, sınıf olarak hepsine birden veriliyordu. yapılan işin gerekli bir proje olması, enstitünün gereksinmelerinden birini karşılaması zorunluydu. Örneğin 1946 yılı çıkışlılara hayvanat bahçesi kurma işi verilmişti. Planını da kendileri yapmışlardı. Bu işlerini bitirdikten sonra tüm derslerden sözlü sınav veriyorlar. Daha sonra denemelerini hazırlamaya gidiyorlardı. Kendi sınıflarının ortak iş ödevini Mehmet Başaran, ağabeylerimiz ortak iş olarak uygulama okulunu yapmışlardı. Bizim sınıfa da hayvanat bahçesi kurma görevi verildi. İşin yürütülmesinden ben sorumluydum. Her kol kendine düşen planı hazırladı. Uygulamaya başladığımız gün enstitüye Kazım Karabekir başkanlığındaki heyet gelip soruşturma yapınca bize işi bıraktırdılar diye anlatıyor Özkuçur'a yazdığı mektupta. Deneme, tez çalışmaları için öğrenci ders yılı başında hazırlanan listeden bir konu seçiyor. Konuyu ve araştırma tekniklerine uygun olarak hazırladığı planı öğretmenine onaylatıyor. Plana uygun araştırmasını yapıp denemesini yayına hazır duruma getirerek öğretmenine sunuyor. Denemesi en az orta düzeyde olanlar başarılı sayılıyor. Olmayanlar köy öğretmenliğine atanıyor. Yüksek bölümü bitirenlerden her yıl asistan olarak birkaç kişi seçiliyordu. Böylece nasıl köy enstitüsü öğretmeni kendi kaynağından yetiştiriliyorsa, yüksek köy enstitüsü öğretmeni ve kimi yüksek yöneticilerin de kendi kaynağından yetiştirilmesi işine bu yolla başlanıyordu. Bunlar kendi dallarındaki profesör ve uzmanların asistanı olarak görevlerini Yüksek Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde sürdürmeye başlamışlardı. Tonguç'un arşivindeki notlardan anlaşıldığına göre savaş sonrasında asistanların kariyer için yurt dışına incelemeye gönderilmesi o günden kararlaştırılmıştı. Dipnot H. Arman, Piramidin Tabanı 2, sayfa 233. Yönetim. Yüksek Köy Enstitüsü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlıydı. Yönetiminden dekan konumundaki eğitim başı sorumluydu. Ancak orada da uygulama ve tüm işlerin öğrencilerle yapıldığı bir örgütlenme vardı. Bu nedenle eğitim başına çok iş düşmüyor, daha çok programa ve öğretmenlere yönelik işleri oluyordu. Başkan odası eğitim başı odasının karşısındaydı. Sorunlarımız için çoğunlukla başkana başvururduk. Onun önemli yetkileri ve sorumlulukları vardı. Ayrıca Yüksek Köy Enstitüsü öğrencileri uzmanlaşma alanlarına göre orta kısım yöneticilerine yardımcı olurlardı. Örneğin Güzel Sanatlar Kolu öğrencilerinden kimileri müzik başının, tarımla ilgili kollardan kimileri tarım başının, yapı kolu öğrencilerinden kimileri yapı sanat başının, zirai işletmeden kimileri döner saymanlık görevlisinin yardımcısı gibi çalışırlardı. Yüksek ve orta kısım yönetimi bir bütünlük içindeydi. Ancak enstitü sistemi işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için yeni ünitelerle gün geçtikçe büyüyordu. Bu gereksinmeler karşısında Yüksek Köy Enstitüsü ve enstitülerin yönetim ve örgütlenmesi de gittikçe gelişecekti doğal olarak. Daha kurulurken bir iş eğit bilimi bölümü açılması düşünüldüğü, bunun için Almanya ve Macaristan'dan iki profesörle anlaşma yapıldığı, ancak savaş nedeniyle onların gelememesi üzerine bu bölümün açılmasının ertelendiği bize anlatılmıştı. Gerçek elemanları bulunmadan açılacak böyle bir bölümün öğretmeni olmak için klasik pedagogların Hasanoğlan'a akın etmek isteyecekleri düşüncesinin de bu bölümün açılmama nedenlerinden biri olduğu anlaşılıyordu. Köy enstitülerindeki iş eğitimi görüşünü benimsememiş kişilerin böyle bir bölümde görev alması konuyu saptırırdı. Asıl ilginç ve önemli bir hazırlığın sistemin tüm üniteler arasında eş güdüm sağlayacak demokratik bir yönetim kurulunun Yüksek Köy Enstitüsü çatısı altında oluşturulmasını içeren tasarı olduğu görülüyor. 16 Haziran 1946'da bakanlığın 10 maddelik bir emriyle bu kurul şöyle kuruluyor. Dipnot H. Arman, Piramidin Tabanı 2. Yüksek Köy Enstitüsü yönetim işlerini kararlaştırmak, bu kurumla öteki enstitüler arasında kurulması gereken ilişkileri düzenlemek amacıyla Yüksek Köy Enstitüsü Yönetim Kurulu kurulmuştur. Üyeleri şunlardır. 1. Yüksek Köy Enstitüsü öğretmenlerinin 6 ay süreyle seçeceği 2 öğretmen. 2. Her enstitü öğretmenler kurulunca 6 ay süreyle seçilen 1 öğretmen. 3. Yüksek Köy Enstitüsü öğrencilerinin 6 ay süre için seçeceği 3 öğrenci. 4. Enstitülerin 4. ve 5. sınıflarının her dönemde 3 ay için seçecekleri 1 öğrenci. 5. Her dönem için her enstitüden 6 ay süre için bir danışman ve bir denetmen. 6. bakanlıkça seçilecek iki enstitü müdürü, iki eğitim başı, iki kesim müfettişi. 7. Bakanlık temsilcisi olarak kurula katılacak bir kişi. Yönetimde demokratlaşmanın çok ilginç bir örneği olan bu belgenin özgün metni kitabın sonundaki ekler bölümünde bulunmaktadır.